Haftalardır geliyorsunuz buraya. Niye geliyorsunuz? Bunun cevabı farklı farklı şekillerde verilebilir. Ama bir meselesi de şu. Burada Allah'ın bize gönderdiği mesajları anlamaya çalışıyoruz. Allah'ı tanımak istiyoruz ya. Allah'ı nasıl tanıyacağız? Bize kendini nasıl tanıtıyor? Kimle tanıtıyor? Bu vasıtaları anlamaya çalışıyoruz. Şimdi birisi kalksa şöyle dese, ya kardeşim Allah'ın kitabı var zaten. Niye burada toplanıyorsunuz? Ne gerek var? Gidin kitabını okuyun. Öyle değil mi? Yani biz Kur'an'ı anlamak için ne yapabiliriz? Gider açar okuruz değil mi? Peki bir tıp öğrencisi şöyle bir şey dese, doktorlara ne gerek var yani? Tıp fakültesine ne gerek var? Kitaplar var. Tıbbı öğrenmem için kitabı açmam okumam yeterli dese, mantıklı bir hareket, mantıklı bir söz olmuş olur mu bu? Olmaz değil mi? Yani bir tıp fakültesine gidecek. O tıbbi terimleri, tıbbi kavramları öğrenecek. Ve öğretmenlerinden o kitaplarda yazanların izahını duyacak. Sonra anlayacak. Sonra idrak edecek. Sonra kalbine, ruhuna, aklına yerleştirecek ve onunla muamele edecek. Öyle değil mi? Kur'an Arapça olarak indirildiğini bize zaten ayetinde ifade ediyor. Apaçık bir Kur'an diyor ama. Apaçık. Şimdi apaçıkken o zaman bazı zevat çıksa, bazı zatlar şu sözü söylese, ya Kur'an varken başka bir şeye ne gerek var? Kur'an size yetmez mi dese? Veya ben Kur'an'ı kendim de anlayabiliyorum dese. Apaçık Allah indirmiş kardeşim. Başka kişileri, başka vasıtaları çıkarın aradan. Gişeleri kaldırın aradan. Bunlar sizi dolandırmak için var. Bunlar kendilerine nüfuz toplamak için var. Bunlar Allah'la aranıza giriyorlar. Din bezirganlığı yapıyorlar dese. Buna karşı ne diyeceğiz? Bir bu. İkinci de bugün size enteresan bir ifadeyi açıklayacağım. Dünyanın ne üzerine durduğuna dair peygamberimizin bir sözü var. Dünya öküz ve balığın üzerinde duruyor diyor. Şimdi bakıyoruz, uzaydan çekilmiş fotoğraflar var. Ne aşağıda öküz ne yukarıda balık. Zamanında bir komünist dergisinde kapak fotoğrafına koymuşlar. Müslümanların inandığı işte bu. Bu nasıl bilimsizlik? Bir tane böyle dünya resmi. Altına öküz koymuşlar, üstüne balık koymuşlar. Müslümanlar buna inanıyor diye dalga geçmişler. Şimdi peygamberimizin bu hadisi var. Şimdi nasıl izah edeceğiz? Bir adam gelse bunu bize sorsa. Uzayda çıkıldı da hiçbir öküz, hiçbir balık hiçbir yerde görülmedi. Bu nasıl iş? Dese nasıl anlayacaksın veya nasıl anlatacaksın? Onun sorusuna nasıl cevap vereceksin? Buraya niye geliyoruz? Bu tarz sorulara cevap verebilmek için. Bu tarz şeylere cevap verebilmek için. Şimdi bugün cevap vereceğimiz bir başka husus da şu olmuş olacak. Meal mi okunmalı, tefsir? Şimdi Kur'an'ı anlamamız lazım değil mi? Kur'an'ı nasıl anlarız? Bir meal alırsınız. O mealden bakalım Allah ne demiş diye ayetlerin tercümesine bakarsınız. Böyle midir? Evet. Genelde yöntem olarak bu uygulanır. Peki bu yöntem acaba ne kadar doğru? Acaba meal okumakta bir yanlışlık var mı? Yoksa tefsir mi okumamız lazım? Bunu konuşalım. Şimdi biz tabii ki Kur'an'ı anlamamız lazım ama Arapça bilmiyoruz. Türk milleti olarak böyle bir problemimiz var. Peki biz meal okuyunca acaba iş çözülüyor mu? Size basit bir örnek vereceğim. Mesela gittiniz bir kitapçıdan 20 tane farklı meali raftan indirdiniz. Kıyaslıyorsunuz. Birbirine anlam farklılıkları var mı? Var, hem de çok. Bir meal diğerinin aynısı mı? Değil. O zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkar mı? Meal Allah'ın kelamı değildir. Meal Allah'ın kelamından mütercimin anladığıdır. Hatta ben size şu bilgiyi vereyim. Eski zamanlarda, eski asırlarda meal yazmak alimlerin tercihi olmamıştır. Yazmamışlardır. Tefsirlerinin içine koymuşlardır. Çünkü ayet ve hadislerin izahı noktasında bazı şeylerin yanlış anlaşılabileceğini onlar da öngörmüşler. Çünkü sen şöyle bir şey demiş oluyorsun. Allah bunu dedi. Ama senin kelime tercihin farklı olabilir. Çünkü Arapça Türkçeden çok daha fazla zengin bir dil. Arapçada olup da Türkçede olmayan 70 bin kadar kelime var. Hiç Türkçede karşılığı yok. Arapçada olup da bakın Türkçede karşılığı tek kelime olan Arapçada kaç tane farklı kelime var? Mesela Arapçada 60'tan fazla deve deme şekli varmış biliyor musun? Deve denildiği zaman deve yürüyor mu? Deve dişi mi? Gebe mi? Bunun gibi pek çok meseleyi sen anlayabiliyorsun. Bu kadar zengin bir dil. Şu an yeryüzündeki en zengin dil diyebiliriz. Dolayısıyla böyle zengin bir dilden ki bazı kelimelerin karşılığı Türkçe'de olmayan böyle bir dilden siz çeviri yapmaya çalışıyorsunuz. Elbette ki meallerdeki kavram farklılıkları hatta bazı noktada kavram karmaşasının sebebi bu. Birebir çeviremiyorsunuz. Bilmiyorum lisede böyle yabancı müzik dinleyenler var mı aranızda? Bu yabancı müzikleri dinlerken biz mesela zamanında Türkçe'ye çevirisini, altyazısını falan hani okuyorduk, anlamaya çalışıyorduk. Ya o kadar alakalı arkası şeyler anlatılıyor ki. Şarkının orijinali, kafiyeli, onda bir edebiyat var. O dile ait şeyler bahsedilmiş. Sen bunların hiçbirini bilmiyorsun. Yani şarkının Türkçesine bakıyorsun, çok anlamsız geliyor sana. Çözemiyorsun değil mi? Birebir tercümede olmuyor ki zaten Mehmet Akif Ersoy ve Elmalı Hamdi Yazır. Bu 20. yüzyılın biliyorsunuz bir kararı sonucu meal yazılmıştı. O meal yazma vazifesi de yanlış bir kimsenin elinde olmasın diye Elmalı Hamdi Yazır üstlenmişti. Üstlenince de çok enteresan bir nüans ekledi. Buna tercüme demeyelim. Tercüme dersek kelimenin birebir karşılığı anlaşılır. Biz meal diyelim. Meal teville aynı kökten gelir. Yani buna yakın anlam demektir. O yüzden bu asırda konuştuğumuz çok ateistin şu hataya düştüğünü görüyoruz. Rastgele bir meal açmış ki genelde sonradan ateist olmuş bir adam var. Pek çok kişinin ateistliğine vesile olmuş, sebep olmuş. Ayetleri çarpıtan bir adam bu. İsmini vermeyeceğim. Zaten öldü. Ayetlerin yanlış meallerini veriyor. Hiçbir mealde o şekilde yazmayan meali onun mealinde bulursunuz. Bütün ateistler de onu kullanıyor. Hatta bazen onda bile olmayan şeyleri kullanıyor. Ne yapmış oluyor? Pek çok insan da aldanmış oluyor. Zannediyor ki ayetin hakikati böyle. Halbuki gerçekte böyle mi? Değil. O yüzden biz mutlaka tefsire bakmamız lazım. Tefsirdeki manasını öğrenmemiz lazım ki orada ne anlatılıyor? Mesela az önce bahsettiğim şey. Bir izah gerekiyor değil mi? Dünya öküzle balığın üzerindedir. Öküz yok, balık yok uzaydan bakınca. Bunu nasıl anlayacağız ya? Bunda bir yanlışlık mı var diye insan şeye düşüyor. Şimdi ben size basit bir cümle söyleyeceğim. Mevlana şöyle bir söz söylüyor. Diyor ki mum gibi olmayın. Şimdi Türkçe olan bir şeyi bile siz farklı yorumluyorsunuz. Kaldı ki bütün asırlara hitap edecek, bütün kavimlere ve bütün zeka seviyelerine hitap edecek ve kendisinin icazlı olduğunu bize beyan eden, hatta Ali İmran suresinde bizim bazı ayetlerimiz muhkemdir, bazıları müteşabihtir, benzetme yoluyla anlatılmıştır. Onu yalnızca ilimde tarassut sahipleri, ilimde yani gözlem kabiliyeti kuvvetli olan alimler ancak anlam çıkartabilir diyor. İmtihan için o ayetleri benzetme üzerine anlatıldığını söylüyor. Yani ilim derinliği açısından, her kavme hitap edebilmesi açısından mucizevi bir özelliği var. Sen Türkçe'de basit bir cümleyi bile farklı farklı yorumluyorsun. Şimdi o zaman bir ölçü gerekmez mi? Ölçümüz var. Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne makamda söylemiş, ne maksatla söylemiş? Buna 4M kuralı diyoruz. Bu 4 mihenge koymadan bir sözün ne olduğu anlaşılmaz. Yani bir sözü kim söylemiş dediğiniz zaman ayette Allah söylemiş. Kime söylemiş? Münafığa mı? Kafire mi? Mümine mi? Tövbesini bozana mı? Bu ayet kimlere hitap ediyor? Ne durumda söylenmiş? Sebebi nüzulu ne? Hangi maksatla söylenmiş? Hangi makamda söylenmiş? Bunların hepsi o dilin inceliklerinden anlaşılır. Oradaki olayın gelişmesinden anlaşılır. Sebebi nüzulundan, niye ayetin indiğinden anlaşılır. Değil mi? Bu gibi kıstaslara vurmadan sen direkt alıyorsun. Ben size birkaç hatta örnek getirdim. Mesela diyor ki Maide suresi 51. ayet. Ne diyor? Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar yalnızca birbirlerinin dostlarıdırlar. Ve hanginiz onları dost edinirse kesinlikle onlardan olur. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Ne anladınız bundan? Yahudi ve Hristiyanlarla dost edinmememiz lazım. Selam da mı verilmeyecek? Nasıl dost edinmeyeceğiz? Acaba onlara böyle günaydın dediklerine merhaba demek bile mi yanlış? Yurt dışına çıkıyoruz. Polis soru soruyor. Ben seninle dost değilim. Turistler bir şeyler soruyor. Onlara cevap vermeyecek miyiz? Onlarla arkadaşlık kurmayacak mıyız? Gittik Almanya'ya yerleştik. Komşumuz bir şey getirdik. Suratına mı kapatacağız? Pasta verdi, suratına mı çarpacağız? Ne yapacağız? İşte burada tefsir lazım. İzah lazım. Zira alimlerimiz diyor ki Yahudi ve Hristiyanlarla dostluk kurabilirsiniz. Daha öteye de gidebilirsiniz. Bir okuyalım bakalım ne diyor. Sual. Yahudi ve Nasara ile, yani Hristiyanlar ve Yahudiler ile muhabbetten Kur'an'da nehi vardır. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin diye ayet var. Bununla beraber nasıl dost olunuz dersiniz? Demek bu nehi Yahudi ve Nasara ile Yahudiyet ve Nasraniyet olan ayineleri hasebiyledir. Mesela bir adam saatçidir. Ona saat yaptırmaya gittiğiniz zaman onun o özelliği, o kabiliyeti üzerinden bir dostluk kurarsınız. Doğru mu? Şimdi burada da Yahudiler ve Hristiyanlarla dostluk kuracakken veya bir ilişkiye geçecekken onun Yahudi oluşuna bağlanmıyorsun ki sen. Onun o özelliğiyle bağlansan ne kadar komik olur ki? Cümlenin sonuna çok dikkatle bakın. Hem de bir adam zatı için sevilmez. Belki muhabbet sıfat veya sanatı içindir. Öyleyse her bir Müslümanın her bir sıfatı Müslüman olması lazım gelmediği gibi her bir kafirin dahi bütün sıfat ve sanatları kafir olmak lazım gelmez. Ya adam Müslüman ama her sıfatıyla Müslüman değil. Dürüst olmayabiliyor veya işine eğri büğrü yapabiliyor. Adam emanete hıyanet edebiliyor. Sözünde durmayabiliyor. Şimdi bu gibi özelliklere sahip olan bir Müslüman, Müslüman olmaya devam ettiği halde bazı sıfatları kafir sıfatı olabiliyor. Bir adam günahkar mesela. Adam zina ediyor. Adam içki içiyor. Adamın bir kötü bir vasfı var. Komple Hristiyan mı oldu? Yahudi mi oldu? Gayrimüslim mi oldu? Kafir mi oldu? Hayır. O vasfı sadece problemli. Şimdi konuya giriyoruz tam manasıyla. Bir kafirin de bütün sıfatları kafir değildir. Dürüstse Müslüman sıfatı taşıyordur. Onun güzel bir hasleti vardır. Merhametlidir. İyilikseverdir. Hayırseverdir. Bir sürü Gazze'li çocuğa yardım ediyordur. Müslüman sıfatı var mı? Var. Kendisi Müslüman değil. İmansız İslamiyet gibi düşün yani. Evet. Binaenaleyh. Müslüman olan bir sıfatı veya bir sanatı istihsan etmekle iktibas etmek neden caiz olmasın? Ehli kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin. Müthiş bir izah değil mi? Senin Hristiyan veya Yahudi bir kadınla evlenmene şeriatımız izin veriyor mu? Veriyor. Dost edinmeyin deyip de evlenin der mi hiç? Düşünsene evlendin ama yüzüne bakmıyorsun. Kusura bakma biz dostluk kuramayız. Düşünsene Müslüman oluyorsun, annen Yahudi, annen Hristiyan. Selam vermeyecek misin? Elini öpmeyecek misin? Sıla-i rahimi kesecek misin? O da farz. Ya. Demek ki tefsir lazımmış. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin ayetini direkt alıp onunla amel etsen yanılırmışsın. Şimdi Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyor değil mi? Ne demek? Yalnız sana ibadet eder, yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz diyor değil mi? Allah Allah. Şimdi ben Kur'an'dan başka bir şey okumayan birisi olsam ibadet nedir acaba diye aklıma soru gelmez mi? Şurada Ali kardeşim gibi tek ayak üstünde dursam acaba Allah için bu ibadet midir? Sen gitsen mesela namaz yerine, namaz vakitlerinde paran da atsan ibadet oluyor mu? Olmaz değil mi? Şınav çeksen mesela secde yerine veya amuda kalksan tam secde esnasında. Değil mi? Bunlar mesela ibadet mi? Adamın aklına gelir. İbadet ne acaba? Değil mi? Demek ki bir tefsir eden adam lazım. İzah eden birisi lazım. Diğeri neydi? İyyâke nestaîn. Ben hanım bir çay koy desem acaba bu sınırın dışına mı çıkıyorum yani? Allah'tan başkasına mı yardım istedim? Yanıldık mı ya? Hata mı var? Hatta bu aralar duyduysanız şu sözü çokça söyleyenler oluyor. Maide suresinin 44. ayeti var biliyor musunuz? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Bunu ortaya atıp bununla beraber işte oy vermek şirktir falan filan gibi durumlara işi yanlış yerlere götürenler var. Bunu söyleyenler ilk kimdi? Yanılgıya düşenler. Hariciler. Şimdi buradaki yanlışlığı düzeltmek için açsak bir tefsir okusak bütün tefsirlerde yazıyor onun ne için indiği o ayet. Ve bütün alimlerimiz izah etmişler. Mesela İbn Abbas peygamberimizin meclisinde bulunmuş sahabe içindeki en yüksek ilim sahibi olan kişilerden birisi ne demiş? Demiş ki kasten inkar ederek Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler o zaman kafir olurlar. Allah'ın hükümlerini kabul ettiği halde onunla hükmetmezse zalim veya günahkar olur demiş. Ömer Nasuhi Bilmen de bunu söylüyor. Elmalı da bunu söylüyor. Fahrettin Razi demiş ki aynı benzer manada bir kimse Allah'ın hükümleriyle hükmetmese dahi kalbiyle o hükümlerin doğruluğuna inanırsa kafir olmaz. Şimdi öbür türlü düşünen adama sormak lazım. O zaman dünyada kafir olmayan kim var kardeşim? Herkes günahkar mı? E bir adam o zaman Allah'ın hükmüyle hükmetmedi, günah işledi, yalan söyledi, göz zinası işledi. Değil mi? Bir günah işledi yani. Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş oldu. Kafir mi oldu? O zaman kim kafir? İnsanlar mı kafir? Bütün insan. Çok mantıksız oldu değil mi? Demek ki bir tefsir gerekiyor. Tefsirde de hemen oradaki mana şudur. Ayet bu yüzden inmişti. Allah Resulü bununla şöyle amel etti. Veya Peygamberimiz açıklıyor. Zaten ilk müfessir kim? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimizin dünya öküz ve balığın üzerinde duruyor meselesini nasıl tefsir ettiğini gelin beraber okuyalım. Şimdi müteşabihat ne demek? Yani benzetmelerle anlatmak ne demek? Buna dair çok güzel bir örnek var peygamberimizin hayatı içinde. Neydi o örnek? Bir gün peygamberimiz böyle sohbet veriyor. Bir gürültü işitiliyor. Dehşetli bir gürültü. Bu ses nedir diye insanlar etrafına baktığı zaman peygamberimiz diyor ki 70 yıldır yuvarlanıp şu dakikada cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. Sahabe-i kiram hayret ediyor. Fantastik bir şey. Çok kısa bir süre sonra birisi geliyor içeri birkaç dakika sonra. Diyor ki ya Resulallah şu dakikada 70 yaşındaki münafık öldü cehennemin dibine gitti. Sahabe-i kiram anlıyor ki peygamberimiz benzetme yoluyla anlatmış. 70 yıldır yuvarlanıp cehennemin dibine düşen taş diye neyi söylemiş oldu? Münafığı söylemiş oldu 70 yaşında diyerek. Ha. Şimdi benzetmeyle anlatıyor demek ki peygamberimiz. Aynı hadislerde de müteşabihatın olduğuna dair bir örnek bu. Daha çok örnekler var. Şimdi burada da diyor ki dünya öküz ve balığın üzerindedir. Burada da soruluyor. Halbuki arz muallakta bir yıldız gibi gezdiğini coğrafya görüyor. Ne öküz var ne balık. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buna 3 maddede aslında muazzam bir belagat unsuru olarak işaretlerde bulunmuş. Biz de bunu tefsirden okuyoruz. Nedir o üçü? Üstad Bediüzzaman 14. Leman'ın 1. makamında anlattığı şeyi ben size özet geçeceğim. Birincisi, yeryüzünde rızık nereden temin edilir? Ya karalardan ya denizlerden değil mi? Denizlerdeki rızık neredendir? Balıklardandır. Karalardaki rızık neredendir? Tarımdır. Hayvandır değil mi? Tarım ve ziraatin yükü de öküzün sırtındadır. Bu asra gelene kadar öküz de sembolize edilirdi. Bu devlet kılıç ve kalem üzerindedir dediğimiz zaman gerçekten de ya devleti kaldıralım bakalım altında kılıç veya kalem var mı diye bakar mıyız? Hayır. O bir benzetmedir değil mi? Neyi anlatırız onunla? Kılıcın kudretiyle, otoritesiyle, kalemin ilmi, adaletiyle. İlimle ve kudretle bu devlet ayakta duruyor demiş oluruz. Aynen öyle de bu dünya öküz ve balığın üstündedir demek. Ne demekmiş? Demek ki dünyadaki rızık, maişet, geçim meselesi balıkların ve tarımın, yani tarımın da artık sembolü olan öküzün sırtında. İkincisi, her şeyin bir müekkel meleği var. Allah melekleri vazifelendirmiş değil mi? Mesela cehennemde azap eden melekler var mı? Var. Kıyametin habercisi olan suru üfleyecek melek var mı? Bütün bu fiillerin faili kim? Allah değil mi? Her fiilin faili Allah'tır. Ama melekleri vazifelendirmiş. Mesela kar yağdığı zaman o kar taneleri kim indiriyor kardeşim? Melekler. Her bir kar tanesini ayrı bir melek indiriyor biliyor muydunuz? Her bir kar tanesi. İndirirken de ona ait bir tesbih var. Ne diyor? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hal ve kuvvet Allah'a aittir. Benden değil diyor yani. Şimdi bunun gibi Allah'ın vazife verdiği melekler var ama bu işleri yapanlar aslında fail olarak Allah ama sebep kıldığı, perde kıldığı mesela ruhların kabz edilmesi vazifesini yapan kim? Azrail gibi. İşte dünyanın da müekkel bir meleği var. Buna müekkel melekler deniliyor. Dünyanın da Cenab-ı Hakk'ın dünyada ne kadar yaptığı tasarrufat varsa, dünyada yaptığı farklı tecelliler varsa bunları gören, nezaret eden iki tane meleği varmış. Bunların isimleri ne biliyor musun? Birinin adı Sevr, diğerinin adı Hud. Sevr öküz demek, Hud balık demek. Dünya neyin üzerindeydi? Öküz ve balığın üzerinde. Anlaşıldı mı? Dünyanın iki tane müekkel meleği varmış. Onlar dünyayı taşıyorlar manevi alemde. Bunların adı öküz ve balık. Belagata bak, edebiyata bak. Bir sözde çok şey söylemiş oluyor. Bazı alimler keşif aleminde, belki rüya aleminde, belki yakaza aleminde bu meleklerin suretini görmüşler. Adı Sevr yani öküz olanın sureti de öküze benziyor. Adı Hud olanın, balık olanın sureti de balığa benziyormuş. Gelelim üçüncü madde. Bu hadisin aslında oluşmasında iki farklı sahabe var. Birinci sahabe geliyor, Allah Resulüne soruyor dünya neyin üzerinde? O diyor ki dünya öküzün üzerinde. İkinci sahabe geliyor dünya neyin üzerinde diye soruyor. O da diyor ki balığın üzerinde. Efendimiz Aleyhisselam iki farklı cevap veriyor. Şimdi biliyorsunuz bu dünya hakikaten de önümüzde bir örnek. Dünya, bu da güneş olsun, tamam mı? Dünya güneşin etrafında dönüyor değil mi? Kendi eksen etrafında dönerken güneşin etrafında dönüyor. Şimdi mesela Türkiye'yi ele alalım. Şu an güneş buradaysa, dünyanın aydınlık yüzü burasıysa Türkiye nereye bakıyor? Karanlığa, yani uzaya. Bu taraf güneşi görüyor, o kadar parlak ki diğer yıldızlar arka taraf gözükmüyor değil mi? Bu taraf karanlık tarafa bakıyor, uzaya bakıyor. Ne görmüş oluyor? Yıldızları görmüş oluyor. Şimdi bu dünya bu şekilde güneşin etrafında dönünce ne oluyor? 360 derecelik bir uzay manzarası var değil mi arkada? Bu 360 derecelik uzay manzarası içindeki yıldızları farazi hatlarla birleştirmişler. 12 tane farklı şekil çıkmış. Bir tanesi aslana benziyor. Bir tanesi yengece benziyor. Bir tane öküze benziyor, boğa burcu. Bir tanesi de balığa benziyor, balık burcu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk soruyu sorduğu zaman Efendimiz ne dedi? Dünya öküzün üzerindedir. O sırada dünya şuradaki takım yıldızlarının farazi birleştirilmesiyle gözüken boğa burcundaydı. Arapçadaki karşılığı Sevr. Sonra döndü dünya buraya geldi. Efendimiz'e sordular ya Resulallah dünya neyin üzerinde? Dünya şu an onların baktığı taraf nereyi görüyordu? Balık burcunu görüyordu. O zaman diliminde. O gök takımı yıldızlarını görüyor. Dünya balığın üzerindedir diyor. Efendimiz bir sözüyle belagat ifade etmiş oluyor. Yani az sözle çok şey söylemiş, çok anlam ifade etmiş oluyor. Buna da sözün söylenişindeki güzellik, söz sanatı olarak ifade ediyoruz. İşte sana mucize bir yön. Neyle öğrenmiş olduk bunu? Tefsirle. Tefsir okumasaydık adam bizim kafamızı karıştıracaktı. Ne diyecekti? Ya saçmalamış, bu sahte bir din. Doğru olsaydı bugün bilimle çelişmezdi. Halbuki bilimle çelişiyor muymuş? Hayır. Efendimiz orada mucizevi bir söz söylemiş. Biz fark etmemişiz. Şimdi denize bakan herkes gözleriyle denizi net görür mü? Görür. Yıldızlara bakan herkes gözleriyle yıldızları görür mü? Görür. Deniz apaçık ortada mıdır? Evet, apaçık ortadadır. Ama ve lakin bir adam dalgıçsa veya denizaltısı varsa denizin dibindeki bütün inci, mercanı, bütün defineleri görebilir mi? Evet. Bir adamın rasathanesi varsa yıldızların güzelliklerini, detaylarını görebilir mi? Evet. İşte biz de gözlerimizle baktığımız zaman apaçık olan Kur'an'ı görebiliriz. Doğru. Meal okuyabiliriz. Doğru. Ama bir alimden faydalanırsak o zaman Kur'an'ın derinliklerine denizaltısıyla bizi daldırır, oradan defineler çıkartır. Anlayabiliyor muyuz şimdi tefsirin mealden farkını? Meal okumayın demiyoruz ama altyapısı olan insanlar, bir tefsirle manaları öğrenmiş kişiler bence meal okumalı. Yoksa kafası karışır, hangi ayet niye inmiş bilemez, soruları artar. Ha ama bir tefsirden karşılaştırmalı kafası takıldığı zaman manasına oradan bakmak suretiyle niye inmiş o ayet o şekilde karşılaştırmalı giderse o zaman yine okuyabilir. Rabbim Kur'an'dan istifade etmeyi ve Kur'an çeşmesinden içip ebedi olarak saadete kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Allah razı olsun. El-Fatih.
Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.